Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Yeni yılın ilk Ankara rüzgarında Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, sizlere Türkiye gündemini değerlendirmek üzere yine karşınızdayım. Özellikle tabii yeni yılın Türkiye'de gelenekselleşmiş bir sevinci vardı. Bu da Milli Piyango çekilişiydi. Her yıl Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en büyük ikramiyeyi verirdi. Dolayısıyla herkes kamuoyunda talih kuşu olarak da adlandırılan Milli Piyango biletlerinden bir tane de olsa alırdı. Yılın diğer günlerinde bilet almayan, şans oyunları oynamayan kişiler bile yılbaşında mutlaka bir bilet alıp cüzdanlarına koyarlardı. Ancak yaz ortasında geçtiğimiz yıl Milli Piyango özelleştirildi. İktidara yakın Demirören grubuna ve İtalyan ortağına satıldı. Ağustos ayından bu yana da Sisal Şans grubu tarafından bu çekilişler düzenleniyor. Ancak tabii bu bir lisans devri anlaşması. Lisansın asıl sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında olduğu Türkiye Varlık Fonu. Çünkü yapılan ihalede, özelleştirme ihalesinde Demirören grubu yıllık bir gelir vaat etti Varlık Fonu'na. Şimdi bu yılbaşı 100 milyon liraya çıkarıldı büyük ikramiye. Ancak çekilişten sonra yapılan açıklamada denildi ki büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek bilet sadece bir kişi tarafından satın alınmış, diğer 3 bilet satılmamış. Dolayısıyla 25 milyon liralık ikramiye verildi ama kalan 75 milyon lira Varlık Fonu'na devredildi. Bu tabii büyük bir tepkiye yol açtı. Hatta şöyle söyleyebiliriz, geçtiğimiz yıl korona salgını ilk başladığında Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sosyal yardımlar, para yardımı kampanyaları başlatmışlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi. Valilikler bu kampanyaları yasakladılar. Belediyelerin topladığı paralara el koydular. Hatta yemek, ekmek dağıtılması bile yasaklandı belediyeler tarafından. Ama iktidar bir kampanya açtı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan banka hesap numaraları, IBAN numaraları vererek buraya bağışta bulunulmasını istedi. Şimdi böyle bir espriyle karışık yorum da yapılıyor. İşte geçen yıl bu IBAN verilmesi, hesap numarası verilmesi, diğer ülkeler halka yardım ederken, nakit destek, hibe desteği verirken Türkiye'de iktidarın halktan para toplaması, para istemesi tepki çekmişti. Bu defa IBAN vermek, hesap numarası vermek yerine Milli Piyango'nun büyük ikramiyesini kendilerine çıkarttılar, Varlık Fonu'na çıkarttılar şeklinde esprili yorumlar yapılıyor. Bir taraftan da sanatçılar bir kampanya başlattılar ve Varlık Fonu'na devredilen 75 milyon liralık ikramiyenin SMA hastası çocuklar için kullanılmasını, onlara bağışlanmasını istediler. Tabii burada dikkat çeken şöyle bir durum var. Özelleştirildikten sonra hem Milli Piyango hem de talih oyunları, şans oyunlarının fiyatlarına çok büyük zamlar yapıldı. %100'e varan zamlar yapıldı. Bayilerin kar oranları düşürüldü. Ve büyük ikramiyeler de uzun süredir çıkmıyor ya da çıkarsa satılmayan biletlere çıkıyor. Ve dolayısıyla işletmeci şirkete ya da Varlık Fonu'na kalıyor büyük ikramiyeler. O yüzden de bir takım iddialar ortaya atılıyor. İkramiye çıkması zorlaştırıldı deniliyor. Özellikle muhalefet partileri bunu sıkça dile getiriyorlar. Hatta yılbaşı çekilişinden önce de bilet almayın çünkü bu ikramiyeler dağıtılmayacak iddiaları ortaya atılmıştı. Nitekim bir ölçüde de doğrulanmış oldu bu son çekilişle. 2019 yılbaşı çekilişinde de 70 milyon liralık büyük ikramiye bir bilete isabet etmişti ama ne hikmetse geçen bir yıl boyunca o biletin sahibi ortaya çıkmadı. Dolayısıyla yine geçen yılbaşı büyük ikramiyesi de Milli Piyango İdaresi'ne ve Varlık Fonu'na kaldı. Şimdi böyle bir tabloyla Türkiye karşı karşıya. İnsanlar da yani bir Milli Piyango zevki vardı. Artık talih kuşu umudu vardı. O umut da kalmadı. Çünkü kurulan sistem, oyun düzenleri, şans oyunu sistemleri sürekli şirkete ya da Varlık Fonu'na çalışıyor. Ya da her hafta ikramiyeler devrediyor, bir türlü büyük ikramiyeyi kazanan ortaya çıkamıyor şeklinde tepkiler, eleştiriler ile getiriliyor. Milli Piyango ile ilgili süreç bu şekilde gerçekten insanların yılbaşındaki bir keyfi daha artık kalmadı diyebiliriz. Ama diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu 4 Ocak'ta Aralık ayı ve 2020 yılının yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bunu umutla bekleyen milyonlarca kişi var. Emekliler, memurlar, dar gelirler, sözleşmeli çalışanlar, hatta toplu iş sözleşmesinde enflasyona endeksli zam alacak olan işçiler, yani 10 milyonlarca kişi TÜİK'in açıklayacağı bu rakamları bekliyor. Çünkü memurlara %3 zam yapılmıştı imzalanan toplu görüşme ve sözleşme çerçevesinde. Şayet 6 aylık enflasyon, yani Temmuz-Aralık dönemi enflasyonu bunun üzerinde olursa, ki şu anda Kasım ayı itibariyle 6 aylık 5 aylık %7 düzeyinde bir enflasyon var. %3'ün üzerindeki enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıtılacak. Aynı şekilde emekliler ve sözleşmeli çalışanlar için de bir enflasyon farkından ötürü 2-3 puanlık da olsa 4 puanlık da olsa bir maaş artışı söz konusu olacak. Ancak tabii TÜİK'in rakamları ile ilgili tartışmalar ve güven sorunu devam ettiği için enflasyon farkı fazla olmasın, maaşlara fazla bir artış gelmesin diye rakamlarda yine oynanabileceği yönünde iddialar var. Zaten aylardır TÜİK'in enflasyon verileriyle ilgili özellikle yıl sonuna yaklaştıkça daha da sık dile getirilmeye başlandı bu iddialar. Yıl sonu enflasyonunu düşük tutarak maaş zamlarını da iktidar düşük tutmak istiyor şeklinde iddialar vardı. Şimdi bunu tabii 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu bu verileri açıkladığında görme imkanımız olacak. Siyaset gündeminde aslında bir yapay tartışma söz konusu. Özellikle CHP'li Fikri Sağlar'ın başlattığı türban bir şeriat üniformasıdır tartışmasıyla birlikte Türkiye neredeyse 10 yıldır gündeminden düşen, unuttuğu bir tartışmayı yeniden siyaset gündemine taşımış oldu. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan türban ve başörtüsü üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne eleştiriler yöneltmeye başladı. Bunu zaten uzun bir süre siyaset gündeminde tutmuştu AKP ve Erdoğan. Türban önemli bir siyasi malzemeydi onlar için. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve özellikle Fikri Sağlar böyle bir imkan yaratmış oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Dolayısıyla ama Kılıçdaroğlu da bu görüşe katılmadığını söyledi. Türkiye'nin gündeminden artık türban konusu, başörtüsü konusu çıkmıştır. Biz kimsenin kılık kıyafetiyle, başını açık ya da örtmesiyle ilgilenmiyoruz. Böyle bir yaklaşımı da doğru bulmuyorum dedi. Ancak buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini, tepkilerini sürdürmeye devam etti. Hatta CHP'deki parti meclisi üyesi ve Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olan bazı başörtülü isimleri de vitrin mankeni olarak nitelendirdi. Bu da tepki çekti tabii. Bir kampanya başlatıldı. Özellikle tüm kadınlardan, başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlardan Erdoğan'ın özür dilemesi için. Siyaset gündemi böylece türban ve Ayasofya'ya, bir anlamda Ayasofya'nın açılışına, tartışmalarına endekslenmiş oldu. Bu tabii iktidar açısından da özellikle bu kadar ciddi ekonomik sorunlar, dış politika sorunları, özellikle de reform beklentileri, reform vaatleriyle ilgili verilen sözler ortadayken konunun bu iki başlığa endekslenmesi iktidarın da işine geliyor. Böylece diğer konular gündemden düşmüş oluyor. Özellikle aşı konusunda ciddi bir kargaşa var. Çin'den geleceği açıklanan aşı hemen hemen bir aylık bir gecikmeyle ancak Türkiye'ye ulaştı. Ancak bir aşılama takvimi henüz ortada yok. Kimlerden başlanacak, hangi yaş ya da meslek gruplarından başlanacak, kaç milyon kişiye aşı yapılacak, bununla ilgili ortada bir belirsizlik var. Bilim kurulu üyeleri farklı farklı açıklamalar yapıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugüne kadar tarih vererek bir takım kampanyalı aşı takviminden söz etti. Ancak bu tarihlerin hiçbirisi şu ana kadar gerçekleşmedi. Hep daha ileriye atıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Merkel'le görüştüğünü söylüyor. İşte ortak aşı üretimi için Rusya'nın Sputnik aşısı ve Almanya'daki Pfizer-BioNTech aşısının ortak üretilmesi için görüşmeler yapıldığı dile getiriliyor. Bir taraftan da yerli aşıyla ilgili Nisan ya da Mayıs ayı için bir süre veriliyor. Dolayısıyla aşı konusunda da daha önce özellikle salgınla mücadele önlemlerine yönelik iktidara yönelten eleştiriler gibi aşı konusunda da eleştiriler, bir karar, kaos, kargaşa, belirsizlik hali söz konusu. Bu da tabii öncelikle sağlık gibi ciddi bir sorunda insanları endişeye sevk ediyor diyebiliriz. Bütün bunların ötesinde tabii siyaset aşıyı, koronayı, Ayasofya'yı, Kürban'ı tartışırken belki biraz siyasetin nabzı düşebilecek. Nedeni de biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi en son 27 Aralık'ta çalışmalarını tamamladı ve bir ay süreyle tatile girme kararı aldı. Bu da 26 Ocak 2021'de meclisin tatili sona erecek. Bu süre içerisinde belki siyasi tartışmaların, kavgaların tansiyonu biraz düşebilir. İktidar açısından da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratik ve ekonomik reform paketlerini meclis açılır açılmaz gündeme getireceklerini vaat etmesinden yola çıkarak belki bu bir aylık süreyi MHP ile birlikte AKP ve Erdoğan danışmanları, kadroları reform paketlerini hazırlamak için değerlendirebilirler. Böyle bir beklenti var siyasi kulislerde. Meclis açıldıktan sonra bu düzenlemelerin peyderpey gündeme getirileceği yönünde, tabii bir başka boyutta MHP'nin, HDP'nin kapatılması yönündeki çağrıları, her ne kadar AKP'den bu çağrılara olumlu yanıt çıkmadı şu ana kadar, ama arkadan dolaşarak, farklı yasal boşluklar kullanarak böyle bir HDP'yi zorlayıcı adımlar atılması söz konusu olabilecek gibi görünüyor. Çünkü 2021 bütçesi yürürlüğe girdi ve bütçede siyasi partilere yapılacak hazine yardımlarının hesaba yatırılması gerekiyor Ocak ayı itibariyle. Şimdi HDP'ye yine terör bağlantısı, terör örgütüyle iltisak, irtibat gibi iddialarda bu yardımın aktarılmaması yönünde bir süreç başlatılacağı yönünde, dediğim gibi siyasi kulislere yansıyan bildiler, iddialar var. Son olarak tabii rektör atamaları Türkiye'de tartışmaya yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tıpkı yüksek yargı üyeliklerine yaptığı bazı atamalarla yargıyı dizayn etme yönünde çabalar içinde olduğu şeklinde yorumlara neden olsa da üniversitelerle ilgili yaptığı atamalar da tartışılıyor. Daha önce 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden önce üniversite rektörleri her üniversitede yapılan seçimlerde en yüksek oyu alan ilk 3 isim arasından yine Cumhurbaşkanı'nca atanıyordu. Ama göstermelik de olsa bir seçim vardı üniversitelerde. Çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle bu sisteme son verildi ve doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından rektörlerin atanması uygulaması yürürlüğe konuldu. O günden bugüne de son 4 yıldır, işte bu yılla birlikte 5 yıldır rektörler Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Şu ana kadar onun üzerinde üniversiteye eski AKP milletvekili isimler rektör olarak atandı. Bunlar arasında işte Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi önde gelen Türkiye'nin köklü üniversiteleri de var. Son olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonunda 5 üniversiteye daha rektör atadı. Bu da tartışma yarattı. Özellikle de Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu ile ilgili tartışmalar. Çünkü Melih Bulu daha önce AKP'den Ataşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş. Arkasından son seçimlerde milletvekili adayı olmuş bir isim. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi gibi Türkiye'nin dünya çapında tanınan bilinen bir üniversitesine siyasi kimliği ön planda olan bir akademisyenin atanması tepki çekti. Gerek öğrenci konseyi, gerekse Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri açıkladıkları ortak bildiriyle bu atamayı protesto ettiler. Hatta rektör değil, üniversitemize kayyum atanıyor iddiasında bulundular ve bunu kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Önümüzdeki günlerde de Boğaziçi Üniversitesi'nde bu tartışmaların sürmesi bekleniyor. Gerçi Melih Bulu yaptığı açıklamada üniversiteyi bırakmayalım dedi, Boğaziçi hepimizin dedi. Dolayısıyla farklı gündemlerle Boğaziçi'ni zor duruma sokmayalım çağrısında bulundu. Ancak bu defa da gerek profesörlük tezi, gerek doktora tezi ve gerekse yazdığı bazı bilimsel akademilerle ilgili intihal iddiaları ortaya atıldı. Çalıntı bilgi aktarma iddiaları ortaya atıldı. Dolayısıyla bu rektörlük tartışmaları da önümüzdeki günlerin konu başlıklarından birisi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Evet, yeni yılın ilk gününde sizlerle yaptığımız buluşmada Ankara Rüzgarı'nda ilk olarak sizlere aktaracaklarım bunlar. Tabii ki yıl boyunca yeni Ankara Rüzgarları'nda yine birlikte olacağız. Ben Zülfikar Doğan. Hepinize mutlu yıllar, güzellikler, yeni yılın herkese sağlık, huzur, başarı getirmesini, korona salgınının dünyamızdan bir an evvel uzaklaşmasını temenni ediyorum. Güzel dileklerle açıklamalarımı burada sonlandırıyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgili Ahval dinleyicileri. Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.